Kitabın 3. ayrımı 2. Ekonomik ve Parasal Birlik EPB A. Planın 3 aşaması 1. aşama 1 Temmuz 1990'da başlayan bu aşama şunları kapsıyordu. AB içinde sermayenin bütünüyle serbest dolaşımı, kambiyo denetimlerinin ortadan kaldırılması, Avrupa'da bölgesel eşitsizliklerin giderilmesine ayrılan kaynakların artırılması, yapısal fonlar, üye devletlerin ekonomi politikalarının çok taraflı gözetimi yoluyla ekonomik uyumun sağlanması. 2. aşama 1 Ocak 1994'te başlayan bu aşama şunları içeriyordu. Frankfurt'ta Avrupa Para Enstitüsü'nün AP kurulması. AP, AB ülkeleri merkez bankalarının guvernörlerinden oluşmaktaydı. Ulusal merkez bankalarının bağımsızlığı, ulusal bütçe açıklarını frenlemeye yönelik kurallar. 3. aşama Avro'nun doğumu oldu. 1 Ocak 1999'da 11 ülke Avro'yu kabul etti. Böylece Avro, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İspanya'nın ortak para birimi haline geldi. Yunanistan 1 Ocak 2001'de Avro'yu benimsedi. Bu noktadan itibaren Avrupa Merkez Bankası AP'nin işlevini devraldı ve Avro olarak tanımlanan ve uygulanan para politikası konusunda sorumluluğu yüklendi. Avro banknotları ve madeni paraları 1 Ocak 2002'de 12 Avro alanı bölgesinde basıldı ve dolaşıma sunuldu. 2 ay sonra ulusal paralar tedavülden kaldırıldı. O tarihten itibaren AB nüfusunun 3'te 2'sinden fazlasını kapsayan Avro alanı ülkelerinde her türlü nakit ve banka işlemleri için sadece Avro yasal para birimi olarak kullanılıyor. B. Uyum kriterleri. Her AB ülkesi 3. aşamaya geçebilmek için 5 kriteri yerine getirmek zorundadır. Bunlar fiyat istikrarı. Enflasyon oranı en düşük enflasyon oranına sahip olan 3 üye ülkenin ortalama enflasyon oranına göre %1,5'tan daha yüksek olamaz. Faiz oranları. Uzun vadeli faiz oranları en düşük faiz oranlarına sahip olan 3 üye ülkenin ortalama faiz oranlarına göre %2'den fazla değişiklik gösteremez. Açıklar. Ulusal bütçe açıkları GSYİH gayri safi yurt içi hasılanın %3'ünden aşağıda olmalıdır. Kamu borcu GSYİH'nin %60'ını geçemez. Döviz kuru istikrarı. Döviz kuru oranları geçmiş 2 yıl içinde izin verilen dalgalanma marj sınırları içinde kalmış olmalıdır. C. İstikrar ve büyüme paktı. Haziran 1997'de AB Konseyi bir istikrar ve büyüme paktı kabul etti. Buna göre bütçe istikrarı konusunda sürekli bir taahhüt söz konusuydu ve bütçe açığı %3'den fazla olan herhangi bir Avro alanı ülkesine ceza uygulanmasını olanaklı kılmaktaydı. Bu pakt daha sonraları çok ağır bulundu ve Mart 2005'te yeniden düzenlendi. 4. D. Avro Grup. Avro Grup, Avro alanı ülkeleri Maliye Bakanlarının toplandığı gayri resmi bir organdır. Bu toplantıların amacı ekonomi politikaları arasındaki eş güdümünü iyileştirilmesini sağlamak, Avro alanı ülkelerinin bütçe ve maliye politikalarını denetlemek ve uluslararası para forumlarında Avro'yu temsil etmektir. E. Yeni üye devletler ve EPB. Yeni AB üyeleri ilgili kriterleri yerine getirdiklerinde Avro'yu kullanmak zorundadırlar. 2004 genişlemesiyle AB'ye katılan ülkeler arasından bunu yerine getiren iki ülke Slovenya oldu ve 1 Ocak 2007'de Avro alanına katıldı. 8. Bilgiye dayalı bir topluma doğru. Sayfa 36. Büyüme ve iş yaratma önceliği. Birlik, Avrupa ekonomisini daha rekabetçi hale dönüştürmek suretiyle telekomünikasyon, hizmetler ve enerjinin özelleştirilmesi, küreselleşme sürecine yanıt verme amacındadır. Birlik, en iyi uygulamanın değişimini kolaylaştırmak suretiyle üye ülkelerin reform programlarını desteklemektedir. Birlik, Avrupa modelinin kalbinde yer alan sosyal uyum ve sürdürülebilir kalkınma ile büyüme gereksinimi ve rekabet gücünü uzlaştırma arayışındadır. AB yapısal fonları 2007-2013 bütçe dönemi içinde eğitim, yenilikçilik ve araştırma konularında daha fazla harcama yapmayı hedeflemektedir. 1990'ların başında iki büyük değişiklik Avrupa'da dahil olmak üzere bütün dünyada ekonomileri ve günlük yaşamı dönüştürmeye başladı. Bunlardan birisi dünyadaki bütün ekonomilerin giderek daha fazla birbirine bağımlı hale gelmesi sonucu küreselleşen ekonominin ortaya çıkması. Diğeri ise internet ve yeni bilgi ile iletişim teknolojileri dahil olmak üzere teknolojik devrim olgusuydu. 1. Lisbon süreci. A. Hedefler. 2000 yılına gelindiğinde AB liderleri Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer büyük aktörleriyle rekabet edebilmek için Avrupa ekonomisinin tam bir modernizasyona gereksinimi olduğunun bilincindeydiler. O yıl Lisbon'da toplanan AB Konseyi birlik için yeni ve çok hırslı bir hedef belirledi. 2010 yılında dünyadaki rekabet gücü en yüksek ve dinamik bilgiye dayalı, aynı zamanda daha iyi iş olanakları ve daha geniş kapsamlı sosyal uyum içeren sürdürülebilir büyüme kapasitesini haiz bir ekonomi haline gelmek. B. Strateji. Avrupa Konseyi aynı zamanda bu hedefe ulaşmak için ayrıntılı bir strateji üzerinde anlaştı. Lisbon stratejisi, bilimsel araştırma, eğitim, mesleki eğitim, internet erişimi ve çevrim içi ticaret gibi pek çok alanı kapsamaktadır. Ayrıca Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemleri de Lisbon stratejisinin kapsamı alanındadır. Bu sistemler Avrupa'nın sahip olduğu önemli değerlerdir. Çünkü bunlar toplumlarımızın gerekli yapısal ve sosyal değişimleri fazla acıya maruz kalmadan kucaklamasına imkan vermektedir. Bununla birlikte bu sistemlerin sürdürülebilir hale getirilebilmesi ve gelecek kuşakların yararına sunulabilmesi için modernleştirilmeleri zorunludur. Avrupa Konseyi, Lisbon stratejisinin gerçekleştirilmesine yönelik gelişmeleri gözden geçirmek üzere her ilkbaharda toplanır. 2. Büyüme ve iş olanakları üzerine odaklanma. Avrupa Konseyi 2006 ilkbahar toplantısında başlangıcından 6 yıl sonra Lisbon sürecinden beklenen sonuçların karıştırıldığı olgusunu gizlemeye çalışmadı. Bu saptamanın sonucu olarak Avrupa Konseyi pek çok AB ülkesinde halen varlığını sürdüren yüksek işsizlik sorununa yönelmeye ve AB önceliklerini ekonomik büyüme ve iş olanakları üzerinde odaklamaya karar verdi. AB ülkeleri eğer ekonomilerini daha verimli hale getirmek ve sosyal uyumu artırmak istiyorlarsa, ekonomik performansın yükseltilmesi, yenilikçilik ve insanların becerilerini geliştirme alanlarındaki çabaların yoğunlaştırmaya devam etmek zorundadır. Bu nedenle Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso'nun girişimiyle AB üye devletleri şu kararları aldılar. Araştırmaya ve yenilikçilik çalışmalarına daha fazla yatırım yapmak. Özellikle Avrupa'da en iyi uygulamanın yaygınlaştırılması yoluyla üye devletlere destek olmak üzere Avrupa Konseyi'ne AB Konseyi'ne eşgüdüm sağlama rolü için daha geniş yetkiler vermek. Mali piyasalarda ve sosyal güvenlik sistemlerindeki reformları hızlandırmak, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde özelleştirmeyi çabuklaştırmak. 9. Vatandaşların Avrupası, sayfa 40. Avrupa Birliği sayesinde birlik üyesi ülkelerin vatandaşları Avrupa'nın herhangi bir yerinde seyahat edebilirler, yaşayabilirler ve çalışabilirler. Günlük yaşamda AB, özellikle eğitim ve kültür alanlarında üye ülkelerden vatandaşları bir araya getirmek amacıyla çeşitli programlara teşvik etmekte ve desteklemektedir. Avrupa Birliği'ne ait olma duygusu yalnızca elde edilebilecek somut kazanımlar ve başarılar yoluyla yavaş yavaş gelişecektir. Ortak bir Avrupa kimliğini temsil eden bazı simgeler halen mevcuttur. Bunlardan en önemlisi tek para sistemi, Avro'dur. Ayrıca bir AB bayrağı ve bir AB marşı bulunmaktadır. 1. Avrupa'da seyahat etmek, yaşamak ve çalışmak. Bir Avrupa vatandaşının birinci hakkı birliğin herhangi bir yerinde seyahat etme, çalışma ve yaşama hakkıdır. Maastricht Antlaşması, söz konusu anlaşmanın vatandaşlık bölümünde bu hakkı kutsamıştır. AB yüksek öğretimdeki niteliklerin karşılıklı olarak tanınması sistemini kurmaya yönelik bir yönerge kabul etmiştir. Bu yönerge 3 yıl ve daha fazla süreli üniversite eğitimini kapsamakta ve ulusal eğitimin ve öğretimin kalitesi konusunda karşılıklı güven ilkesine dayanmaktadır. Bir AB ülkesinin vatandaşı olan herhangi bir kişi birlik içinde herhangi bir yerde sağlık, eğitim ve diğer kamu hizmetleri alanlarında çalışabilir. Ancak ilgili kamu kurumlarının yetkisi altında bulunan polis, silahlı kuvvetler, dışişleri ve bunun gibi ayrıcalıklı etkinlik alanları ve bu kapsamın dışındadır. Gerçekten de bir İngiliz öğretmenin Roma'da İngilizce öğretmek üzere görevlendirilmesi ya da Belçikalı genç bir üniversite mezununun Fransa'daki kamu hizmeti sınavlarında yarışmasını teşvik etmekten daha doğal ne olabilir? 2004 yılından bu yana AB içinde seyahat eden Avrupa vatandaşları kendi ulusal yetkili kurumlarından Avrupa Sağlık Sigortası kartı alabilirler. Dolayısıyla başka bir ülkede hastalandıkları takdirde böyle bir kart sağlık giderlerinin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. 2. Vatandaşlar haklarını nasıl kullanabilirler? Avrupalılar sadece tüketiciler veya ekonomik ve sosyal olayların katılımcıları değillerdir. Kendileri aynı zamanda Avrupa Birliği'nin vatandaşlarıdır ve bu nedenle de özel siyasal haklara sahiptirler. Maastricht Antlaşması uyarıca, birliğin her vatandaşı, milliyeti ne olursa olsun ikamet ettiği ülkedeki yerel seçimlerde ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy verme ve aday olma hakkına sahiptir. Bu olgu AB'yi kendi vatandaşlarına daha da yakınlaştırmaktadır. Birlik vatandaşlığı söz konusu anlaşmada bu ifadeyle kutsanmıştır. Bir üye devletin uyruğunda olan her kişi birlik vatandaşı olacaktır. Birlik vatandaşlığı ulusal vatandaşlığı tamamlar ve fakat onun yerine geçmez. 3. Temel haklar. 1999'da yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması temel haklar kavramını güçlendirdi. Bu anlaşma, vatandaşlarının temel haklarını ihlal eden bir AB ülkesine karşı yaptırım uygulamasını sağlayan bir usul başlattı. Bunun yanında ayrımcılık karşıtlığı ilkesi sadece milliyet ayrımcılığını değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet, ırk, yaş ve cinsiyet bağlamındaki tüm ayrımcılık karşıtlığını kapsayacak şekilde genişletildi. Sonuç olarak Amsterdam Anlaşması'nın AB'nin şeffaflık politikasını geliştirdi ve vatandaşlara Avrupa kurumlarının resmi belgelerine daha fazla erişme olanağı sağladı. Avrupa Birliği'nin birlik vatandaşlarının haklarına olan taahhüdü, Aralık 2000'de Nice'de imzalanan Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin resmi olarak ilan edilmesiyle yeniden teyit edildi. Bu bildirge, ulusal parlamentoların üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ulusal hükümetlerin temsilcileri ve Avrupa Komisyonu'nun bir üyesinden oluşan bir kurultayda hazırlandı. Bildirge kapsamında onur, özgürlükler, eşitlik, dayanışma, vatandaş hakları ve adalet olmak üzere 6 başlık altında yer alan 54 madde ile Avrupa Birliği'nin temel değerleri ile AB vatandaşlarının sivil, siyasi, ekonomik ve sosyal hakları beyan edildi. Bildirgenin açılış maddeleri insan onuru, yaşam hakkı, kişinin dokunulmazlığı hakkı ile ifade ve vicdan özgürlüğü kavramlarını kapsamaktadır. Dayanışma konulu bölüm, sosyal ve ekonomik hakları yaratıcı bir biçimde bir araya getirmektedir. Örneğin, grev hakkı, işçilerin bilgilenme ve kendilerine danışılma hakkı, aile yaşamı ile meslek yaşamını uzlaştırma hakkı, Avrupa Birliği içinde sağlık bakımı, sosyal güvenlik ve sosyal yardım hakkı. Bildirge aynı zamanda erkekler ve kadınlar arasındaki eşitliği savunmakta ve verilerin korunması hakkı, ıslah çalışmalarının ve insan klonlamasının yasaklanması hakkı, çevrenin korunması hakkı, çocukların ve yaşlı insanların hakları ve en iyi yönetilme hakkı gibi haklar içermektedir. 4. Avrupa kültür ve eğitim demektir. Birbirine ait olma ve ortak bir kadere sahip olma duygusu yoktan var edilemez. Bu duygu ancak paylaşılan bir kültürel farkındalıktan doğar. İşte bu nedenledir ki Avrupa şu anda sadece ekonomiye değil, fakat aynı zamanda eğitim, vatandaşlık ve kültür alanlarına da odaklanmak ihtiyacındadır. Bu bağlamda AB'nin eğitim ve beceri kazandırma programları önemli bir öğedir. Bunlar öğrenci değişimi programlarını teşvik etmektedir. Böylece öğrenciler yurt dışına gidebilmekte, sınırlar ötesindeki ortak okul etkinliklerine katılabilmekte ve yeni yabancı diller öğrenebilmektedirler. Bununla birlikte okulların ve eğitimin nasıl düzenleneceği ve gerçek öğretim programının ne olacağı konuları ulusal veya yerel düzeyde kararlaştırılmaktadır. Kültür alanında AB'nin kültür ve medya programları değişik ülkelerden program yapımcıları, pazarlamacılar ve sanatçılar arasında işbirliğini geliştirmektedir. Bu, Avrupa TV programları ile filmlerinin üretiminde artışa ve böylece de Avrupa ile Amerika ülkeleri arasındaki dengenin düzeltilmesine yardımcı olur. 5. Kamu denetçisi, ombudsman ve dilekçe hakkı. AB'yi kendi vatandaşlarına daha da yakınlaştırmak amacıyla Avrupa Birliği Antlaşması kapsamında kamu denetçisi görevi oluşturuldu. Kamu denetçisi Avrupa Parlamentosu tarafından atanır ve parlamentonun görev süresi boyunca işlevini sürdürür. Kamu denetçisinin rolü AB kurumlarına ve organlarına karşı yapılan şikayetleri araştırmaktır. Şikayetler herhangi bir AB vatandaşı tarafından ve AB üyesi bir ülkede yaşamakta veya konuşlanmakta olan herhangi bir kişi tarafından gündeme getirilebilir. Kamu denetçisi, şikayetçi taraf ve ilgili kurum veya organ arasında dostça bir anlaşma sağlamaya çalışır. AB ile AB vatandaşları arasındaki diğer bir önemli bağlantı da bir üye devlet içinde yerleşik herhangi bir kişinin Avrupa Parlamentosu'na dilekçe verebilme hakkıdır. Yaşam boyu eğitim için AB programları 2007-2013 program dönemi için tahmini rakamlar. İlgi alanı okul eğitim. Yaşam boyu eğitim için AB programları 2007-2013 program dönemi için tahmini rakamlar. İlgili alan okul eğitimi, program başlığı, Comenius, amaçları, Avrupa Birliği'ndeki okul çocuklarının %5'i ortak eğitim programlarına katılacak. İlgili alan yüksek öğrenim. Program başlığı Erasmus, amaçları, 3 milyon üniversite öğrencisi yurt dışındaki üniversitelerde okuyabilecek. İlgili alan, mesleki eğitim. Program başlığı, Leonardo da Vinci. Amaçları, her yıl 80 bin kişi başka bir Avrupa ülkesindeki şirketlerde ve eğitim merkezlerinde staj, meslek içi eğitim programlarına katılabilecek. İlgili alan, yetişkin eğitimi. Program başlığı, Grundtvig. Amaçları, her yıl 7 bin kişi yurt dışında eğitim çalışmalarını sürdürebilecek. İlgili alan, Avrupa Bütünleşmesi Araştırmaları. Program başlığı, Jean Monnet. Amaçları, Avrupa Bütünleşmesi alanında akademik araştırma ve öğretime destek. 6. Vatandaşların katılımı. Vatandaşların Avrupası fikri oldukça yeni bir kavram. Ortak Avrupalı kimliğini temsil eden bazı simgeler zaten bulunmaktaydı. Örneğin Avrupa pasaportu 1985'ten beri kullanılmakta. Avrupa Ulusal Marşı, Beethoven'ın Ode to Joy, Neşeye Övgü başlıklı eseri ve Avrupa bayrağı mavi zemin üzerine 12 altın yıldızdan oluşan bir daire. Gibi. AB sürücü ehliyetleri 1996'dan beri bütün AB ülkelerinde alınmakta ve kullanılmaktaydı. Bunların yanında AB kendisi için bir çeşitlilik içinde birlik şeklinde bir slogan benimsedi ve 9 Mayıs Avrupa Günü olarak ilan edildi. 1979'dan bu yana Avrupa Parlamentosu tek aşamalı genel oylamayla seçilmektedir. Bu olgu Avrupa bütünleşmesi sürecine daha geniş bir demokratik meşruiyet kazandırmakta ve bu bir süreci doğrudan halkın isteğiyle ilişkilendirmektedir. Parlamentoya daha büyük bir rol verilerek, gerçek anlamda Avrupa siyasi partileri oluşturularak ve sivil toplum kuruluşları ve gönüllü dernekler kanalıyla normal insanlara daha çok söz hakkı tanınarak Avrupa daha da fazla demokratlaştırılabilir. 2002'den itibaren Avro banknotları ve madeni paralarının kullanılmakta olması AB vatandaşları üzerinde oldukça büyük bir psikolojik etki yarattı. AB vatandaşlarının 2/3'sinden fazlası halen kendi kişisel bütçesini ve tasarrufunu Avro olarak yönetmektedir. Mal ve hizmetlerin Avro ile fiyatlandırılması, tüketicilerin değişik ülkelerdeki fiyatları doğrudan karşılaştırılabilmesi olanağını sağlamaktadır. Schengen Antlaşması uyarınca çoğu AB ülkeleri arasındaki sınır denetimleri kaldırıldı. Söz konusu anlaşma zaman içinde bütün AB ülkeleri tarafından imzalanacaktır. Bu olgu vatandaşlara tek bir birleşik coğrafyaya ait olma duygusunu vermektedir. Jean Monnet yıllar önce 1952'de "Biz ülkeleri bir araya getirmiyoruz, halkları birleştiriyoruz" demişti. AB konusunda halkın farkındalığını yükseltmek ve vatandaşların AB etkinliklerine katılımını sağlamak bugün bile AB kurumlarının %100 olduğu AB kurumlarının yüz yüze olduğu en büyük sorunlardan birisidir.